Ayrım 18.
Sadece İran konusunda gazetecilik mesleğimden söz edebilirim. Gururlanarak söyleyebilirim ki gazet meydana gelen ve 1906'da tüm dünya gazetelerinde yer alan patlamayı öngören ilk gazete oldu. İlk ve herhalde son defa. Annapolis Gazette and Herald'ın yazılarından güney ve batı kıyılarının 60'tan çok gazetesinde söz edildi. Kentim ve gazetem bunu bana borçlu. Ben de Şirin'e borçluyum. Oluşmakta olan olayları kısa İran deneyimimle değil Şirin sayesinde anlayabiliyordum. 7 yıldır prensesimden haber almamıştım. El yazması hakkında bana bir yanıt mı borçluydu? O borcunu ödemişti. Ondan daha başka bir şey beklemiyordum. Ümit etmiyorum anlamına gelmiyordu bu tabii. Her mektup gelişte ümitleniyor, zarfların üzerindeki yazılara bakıyor, pullar üzerinde bir Arap harfi, kalp biçimde yuvarlak bir 5 sayısı arıyordum. O tarihte ailem Baltimore'a yerleşmek üzere Annapolis'ten ayrılmıştı. Babam artık orada çalışıyor ve 2 erkek kardeşiyle bir banka kurmaya uğraşıyordu. Bense doğduğum yerde yaşlı ve sağır aşçımızla kalmayı yeğlemiştim. Pek fazla dostum yoktu ve bu yalnızlığım beklentimi daha da artırıyordu. Sonra günün birinde Şirin mektup göndermeye başladı. Semerkant el yazmasından tek söz etmiyordu. Uzun mektubunda kendisiyle ilgili hiçbir şey yazmamıştı. Sadece sevgili uzaktaki dost diyordu. Çevresinde olan bitenden söz ediyordu. Zekasına hayran kalmıştım. Düşüncesinin ürünlerini sunmak üzere beni seçmiş olması da gururumu okşuyordu. Artık ayda bir gönderdiği haberlerin ritmine kendimi kaptırmıştım. Kimliğini açıklamamam konusunda koyduğu kesin yasağa uymasam yazdıklarını olduğu gibi yayınlayabilirdim. Olayları okuyuculara sunma biçimim onunkinden çok farklıydı. Örneğin prenses asla şunları yazmazdı. İran devrimi Belçika asıllı bir bakan molla kılığına girmek gibi aptalca bir düşünceyi uygulamaya koyduğu gün başladı. Bu pek de yalan sayılmazdı. Şirin'e göre devrimin ilk belirtileri Şah 1900 yılında Contrexville'deki kaplıcılara gittiği sırada ortaya çıkmıştı. Şah tüm çevresindekilerle gitmek istemiş, buna da parası yetmemişti. Hazinesi her zamanki gibi boştu. Çardan boş istemiş, o da 22,5 milyon ruble vermişti. Hiçbir armağan bu denli zehirli olamaz. St. Petersburg yönetimi, sürekli iflasın eşiğinde olan güneyli komşusunun bu parayı ödeyeceğinden emin olmak için, İran gümrük idaresine el koymuş ve alacağını gümrük gelirlerinden kesmeye başlamıştı. 15 yıllık bir süre boyunca. Bu imtiyazın ne demek olduğunu ve Avrupa devletlerinin bundan hiç hoşlanmayacaklarını bilen Çar, gümrük idaresini kendi memurlarının denetimine vermektense bu işi kendi adına yönetecek birini aramış ve Belçika Kralı Leopold II'yi bulmuştu. Bundan sonra da Şah'ın çevresinde sayıları 30'u bulan Belçikalı danışmanlar görülmeye başlandı. Bunların en önemlisi M. Naus adında biriydi. İktidarın en yüksek basamaklarına kadar yükselebilmişti. Kraliyet Yüksek Konsey Üyesi, Posta ve Telgraf Bakanı, Defterdar, Pasaport Dairesi Başkanı ve Gümrük Genel Müdürüydü. Ayrıca vergi sistemini düzenlemekle görevliydi ve yeni kervan vergisi adıyla bilinen katırların yükünden alınan vergiden o sorumlu tutuluyordu. M. Naus, İran'ın en nefret edilen kişisi olduğunu söylemeye gerek yok. Ara sıra kovulması için sesler yükseliyor ama adam yerinden oynamıyordu. Çar, daha doğrusu çevresindeki gericiler de bu adamı tutuyordu. Bu çevrenin siyasal amacı St. Petersburg resmi basınında açığa vurulmuştu. İran'ı ve Basra Körfezi'ni kimseyle paylaşmadan vesayet altına almak. M. Naus'un durumu çok sağlam görünüyordu. Koruyucusu devrilene kadar da öyle oldu. Ancak bu iş İran'daki en hayalperest kişilerin bile düşünemeyeceği kadar çabuk oldu. 2 aşamada. Önce Japon Savaşı. Savaş dünyanın beklediğinin aksine Çar'ın yenilgisiyle sonuçlandı. Donanması yok oldu. Sonra sırasıyla yeteneksiz yöneticiler yüzünden onurları kırılan Rusların öfkesi, Potemkin zırhlısı subaylarının isyanı, Kronstadt ayaklanması, Sivastopol başkaldırısı, Moskova olayları görüldü. Kimsenin unutmadığı bu olaylar üzerinde duracak değilim. Sadece özellikle Nicolas II'nin 1906'da bir parlamento, Duma, toplama zorunda kalışının İran üzerindeki yıkıcı etkileriyle yetineceğim. Son derece basit bir olay, işte bu karışıklıklar sırasında meydana geldi. Belçikalı bir danışmanın verdiği maskeli baloya, Naus'un molla kılığında gitmek geldi aklına. Kıkırdamalar, gülmeler, alkışlar arasında bakanın çevresi alındı, kutlandı, fotoğrafı çekildi. Bu fotoğrafın klişesi birkaç gün sonra Tahran çarşısında elden ele dolaşmaya başladı. Şirin bunlardan birini bana gönderdi. Hala saklarım. Ara sıra gülerek bakarım. Bahçenin ortasında bir halının üzerinde 40 kadar kadın erkek, Türk, Japon, Avusturyalı kılığına girmiş, ortalarında hemen ön planda beyaz sakallı, kır bıyığıyla rahatlıkla dindar bir patrik de olabilecek molla kılığındaki Naus. Şirin resmin arkasında şöyle yazmış. Onca suç için ceza görmedi, bir kabahat için lanetlendi. Naus'un herhalde din adamlarıyla alay etmek gibi bir niyeti yoktu. Sadece hafiflik, bilinçsiz davranış ve isabetsiz bir seçimde bulunmayla suçlanabilirdi. Onu nasıl kabahati, Çar'ın Truva atı rolünü üstlendiğine göre, kendini unutturması gerektiğini anlamamış olmasıydı. Önce Naus'un, sonra bütün hükümet üyelerinin gitmesi istendi. Tıpkı Rusya'daki gibi bir parlamento kurulmasını isteyen bildiriler dağıtıldı. Gizli örgütler yıllardan beri çalışmaktaydı. Mutlakiyet rejimine karşı olan örgütler bazen Cemalettin'e, hatta bazen de Mirza Rıza'ya bağlı olduklarını açık açık söylüyorlardı. Kazaklar sokak başlarını tutmuştu. Resmi makamların yaydığı söylentilere bakılırsa korkunç cezalar verilecek, çarşı askerlerce açılıp halka yağmalattırılacaktı. Bu bin yıldan bu yana tüccarları tehdit etme biçimiydi. Bu nedenle 19 Temmuz 1906'da bir grup tüccar ve çarşı sarrafı İngiliz maslahat güzarına başvurarak önemli bir konuyu görüşmek istediler. Şayet tutuklanma tehlikesiyle karşılaşacak olurlarsa elçiliğe sığınılabilirler ve korunabilirler miydi? Yanıt olumluydu. Gelenler teşekkür ve temennahlar ile ayrıldılar. Aynı günün akşamında dostum Fazıl bazı arkadaşlarıyla elçiliğe gelmiş ve hararetle karşılanmıştı. Henüz 30 yaşında olmasına karşın babasının tek varisi olarak çarşının en zengin adamı sayılıyordu. Geniş kültürü ve bilgisiyle. Meslektaşlarının üzerinde büyük etkisi vardı. Onun konumunda birine İngilizler en güzel odalarını vermek istediler ancak o kabul etmeyerek geniş elçilik bahçesinde bulunduğu bir köşeyle yetinmişti. Bunun için bir çadır, bir seccade ve birkaç kitap getirmişti. Ev sahiplerine de dişlerini sıkıp gözlerini kısarak eşyalarını yerleştirmesini izlemek kalmıştı. Ertesi günü 30 tüccar daha gelmişti. 3 gün sonra 23 Temmuz günü gelenlerin sayısı 860'ı bulmuştu. Temmuz 26'da 5000 kişi olmuşlardı. 1 Ağustos'ta 12.000 kişi. Bir İngiliz bahçesinde yükselen bu acem kenti gerçekten tuhaf bir görüntüydü. Çadırlar loncalara göre gruplanmıştı. Hemen bir düzen kurmuşlar, nöbetçi kulübelerinin arkasında bir mutfak yapmışlardı. Koca kazanlar bahçedeki mahalleler arasında dolaşıyor ve yemek servisi 3 saat sürüyordu. Hiçbir karışıklık, hiçbir gürültü yoktu. Acemlerin dediği gibi bast yapılmış, yani sığınmada bulunulmuştu. Bir başka deyimle bir türbenin dokunulmazlığında pasif direnişe geçmişlerdi. Tahran'ın pek çok yerinde türbe vardı. Şeyh Abdülazim türbesi, Şah ahırları gibi. Bastların en küçüğü tophane meydanındaki tekerlekli toptu. Suçlu gizlenecek olursa güvenlik güçleri gelip onu oradan çıkartamazdı. Ne var ki Cemalettin olayı bu yerlerin pek güvenli olmadıklarını göstermişti. Resmi makamların tanıdıkları tek dokunulmazlığı olan yer yabancı elçiliklerdi. Her sığınmacı elçiliğe nargilesini ve düşlerini getirmişti. Bir çadırdan diğerine okyanuslar kadar fark vardı. Fazıl'ın çevresini çağdaşçılar almıştı. Bir avuç insan değil, yüzlerce insandı. Genç, yaşlı, encümen şeklinde örgütlenmişlerdi. Gizli ya da yarı gizli örgütlerdi bunlar. Aralarındaki konuşmalar sık sık Japonya, Rusya ve özellikle dilini konuştukları Fransa hakkında oluyordu. Fransızca kitap ve gazete okuyor, Saint-Simon'un, Robespierre'in, Rousseau'nun ve Waldeck Rousseau'nun Fransızını biliyorlardı. Fazıl, bir yıl önce Fransa'da oylanan ve kiliseyle devleti birbirinden ayıran yasa metnini gazeteden kesmiş, çevirmiş ve dostlarına dağıtmıştı. Hararetle tartışıyorlardı ama alçak sesle, çünkü az ötelerinde mollalar toplantı yapmaktaydılar. Din adamları bölünmüştü. Bir kısmı Avrupa'dan gelen her şeyi reddediyordu. Hatta demokrasiyi, parlamento ve çağdaşlaşmayı bile. Kur'an varken anayasaya ne gerek var, diyorlardı. Çağdaşçılar buna, kitabın insanlara kendilerini demokratik biçimde yönetmelerini söylediğini belirterek karşı çıkıyorlardı. Kitap, işlerinizi aranızda danışarak görün, demiyor muydu? Sonra kurnazca şunu ekliyorlardı. Şayet Müslümanlar yeni doğmakta olan devletlerini bir anayasaya sahip olarak örgütleselerdi, İmam Ali de yok edilemezdi, kanlı veraset savaşları da olamazdı. Doktrin tartışması bir yana, mollaların çoğu Şah'ın keyfi yönetimine son vermek için anayasa düşüncesine sıcak bakıyorlardı. Bast yaparak yüzlerce kişi haline gelişlerini, peygamberin Medine'ye hicretine, halkın çektiği çileyi de İmam Ali'nin oğlu Hüseyin'in çektiklerine benzetiyorlardı. Zaten Hüseyin'in bir Müslüman olarak çektikleri İsa'nın çilesine eşdeğerdeydi. Elçilik bahçesinde profesyonel ağlayıcı takımı Rose Kuanlar Hüseyin'in çektikleri için ağıt yakıyorlardı. Hüseyin'e ağlıyor, kendilerine ağlıyor, İran'a ağlıyorlardı. Fazıl'ın dostları bu gösteriden uzak duruyorlardı. Cemalettin Rose Kuanlar'dan çekilmelerini öğütlemişti. Onlara endişeyle bakıyor ve dinliyorlardı. Şirin'in mektuplarından birinde yaptığı soğukkanlı yorum beni etkilemişti. İran hasta, diyordu. Başucunda pek çok doktor var. Çağdaş doktorlar, gelenekçi doktorlar, her biri kendi ilacını öneriyor. Onu kim iyileştirirse gelecek onun olacak. Bu devrim başarılı olursa mollalar demokratlaşma, olmazsa demokratlar mollalaşma zorunda kalacaklar. Şimdiki halde hepsi aynı siperde, aynı bahçede bulunuyordu. Ağustos'un 7'sinde elçilikte 16.000 basti vardı. Kent sokakları ıssızdı. Ünlü tüccarların hemen hepsi göç etmişti. Şah'a isteklerini kabulden başka bir şey kalmıyordu. Bastın başlamasından bir ay bile geçmeden Şah Tahran'da doğrudan Taçlı'da dolaylı seçimlere gideceğini ilan etti. İran'ın ilk parlamentosu 7 Ekim'de toplandı. Taht adına konuşma yapmak üzere Şah, Cemaleddin'in dostu, onu son Londra'da bulunduğunda konuk etmiş olan İsfahanlı bir Ermeni ve en eski muhaliflerinden biri olan Malcolm Han'ı seçmişti. Malcolm Han, İngiliz andırır muhteşem bir ihtiyardı ve bütün ömrünce meşruti bir hükümdarın söylemini parlamentoda okumayı düşlemişti. O dönemi daha yakından incelemek isteyenler Malcolm Han'ı o dönemin belgelerinde aramasınlar. Hayyam'ın yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün de İran yöneticilerini adlarıyla değil ünvanlarıyla tanır. Krallığın güneşi, dinin temel direği, sultanın gölgesi gibi. Demokrasi çağını başlatmış olan Malcolm Han'a da ünvanların en ünlüsü verildi. Nizamül Mülk, şaşırtıcı İran. Çalkantılar arasında onca değişmez, değişimler arasında onca kendisi olan. Doğunun uyanışına katılmak bir ayrıcalıktır, bir heyecan, bir coşku ve bir kuşkudur. Uyuyan beyninde ne gibi hayırlı ya da canavarca düşünceler yeşermişti? Uyanırsa ne yapacak? Kendini sarsanın üzerine yürüyecek mi? Beni endişeyle soru yağmuruna tutan okuyucu mektupları alıyordum. Daha hala belleklerinde 1900 yılındaki Pekin Boxers isyanı, yabancı diplomatların rehine alınmaları, gökyüzünün korkunç kızı yaşlı imparatoriçenin karşısına dikilen lejyoner ordu olduğu için Asya'dan korkuyorlardı. İran farklı olacak mı? Ben doğmakta olan demokrasiye güvenerek evet diyordum. Bir anayasa ve insan hakları yasası çıkartılmıştı. Her gün yeni dernekler kuruluyordu. Gazetelerin ve dergilerin sayısı bir ay içinde 90'a çıkmıştı. Uygarlık, eşitlik, özgürlük gibi adlar taşıyorlardı. Ya da daha tantanalı biçimde yeniden doğuş borazanı gibi adlar. Bunlardan İngiliz basınında ya da liberal Rich veya sosyal demokrat Sovremni, Mir gibi Rus gazetelerinde söz ediliyordu. Tahran'ın mizah gazetelerinden biri daha ilk sayısında kapışılıyordu. Karikatürcüler okları saray dalkavuklarına, çarın ajanlarına ve daha çok da yobazlara fırlatıyorlardı. Şirin şöyle yazıyordu. Geçen cuma bir takım mollalar çarşıda yandaş edinmek istediler. Anayasayı din dışı bir yenilik diye niteliyor ve halkı parlamentonun bulunduğu Baharistan'a yürümesi için kışkırtıyorlardı. Başarısız oldular. İstedikleri kadar yırtınsınlar halk ilgilenmedi. Ara sıra bir kişi durup onlara bakıyor, sonra geçip gidiyordu. Sonunda kentin en saygın üç uleması geldi. Gözlerini bir karış yukarı kaydırmadan en kısa yoldan evlerine dönmelerini istedi. İnanasım gelmiyor, İran'da artık yobazlık öldü. İşte bu son cümleyi yazılarımdan en güzeline başlık yaptım. Prensin yazdıklarına kendimi öylesine kaptırmıştım ki yazım senet yerine geçti. Gazet'in müdürü daha ılımlı olmamı istedi ama okuyucu mektuplarından onaylandığımı anladım. Bu mektuplardan biri New Jersey Princeton Üniversitesi'nde öğrenci olan Howard C. Baskerville'den geliyordu. Bachelor of Arts diplomasını almış ve anlattığım olayları yakından görmek için İran'a gitmek hevesine kapılmıştı. Onun yazdığı bir cümle bana bayağı dokunmuştu. Bu yüzyılın başında Doğu uyanmazsa Batı uyuyamayacak gibi bir sezgim var. Yanıtımda bu yolculuğa çıkmasını teşvik ediyor ve çıkacak olursa bazı dostlarımın adlarını vermeyi vaat ediyordum. Baskerville birkaç hafta sonra Annapolis'e gelerek Amerikan Presbiteryen Kilisesi tarafından yönetilen Tebriz Erkek Okulu'nda bir öğretmenlik aldığı haberini verdi. İranlı çocuklara İngilizce ve fen dersleri verecekti. Hemen yola çıkmayı planlıyordu, onun için tavsiyelerimi ve öğütlerimi almaya gelmişti. Onu kutladım ve düşünmeden konuşarak İran'a gidecek olursam onu görme vaadinde bulundum. Ama yakında gidebileceğimi hiç sanmıyordum. Gerçi istiyordum ama yersiz suçlamalar nedeniyle henüz bu yolculuğu erken buluyordum. Şah'ın katilinin suç ortağı sanılmıyor muydum? Tahran'daki değişikliklere karşın tozgu belgelerden biri yüzünden sınırda tutuklanmaktan ve elçiliğe haber ulaştıramamaktan korkuyordum. Baskerville'in gidişi durumumu düzeltmek için bazı girişimlerde bulunmama yol açtı. Şirin'e asla yazmayacağıma söz vermiştim. Her geçen gün daha büyük etki kazanan Fazıl'a yazmaya karar verdim. Millet Meclisi'nde sözü geçenlerin başında geliyordu. Yanıtını 3 ay sonra aldım. Dostça bir yanıttı. Adalet Bakanlığı'ndan her türlü sanıklıktan arındırıldığıma dair resmi bir yazı almış, onu gönderiyordu. Yani artık tüm İran topraklarında serbestçe dolaşabilirdim. Daha fazla beklemeden Marsilya'ya, oradan da Selanik'e hareket ettim. İstanbul, Trabzon ve sonra Katır sırtında Ağrı Dağı üzerinden Tebriz. Sıcak bir Haziran günü Tebriz'e vardım. Ermeni mahallesindeki kervansaraya yerleştiğimde güneş damların hizasına inmişti. Yine de bir an önce Baskerville'i görmek isteğimden doğru Presbiteryen okula gittim. Alçak ve enine yayılmış bir binaydı. Yeni beyaza boyanmıştı. Kayısı ağaçlarının arasında yer almıştı. Parmaklıkların üzerinde ve damda gösterişsiz iki haç ve kapının üstünde yıldızlı bir bayrak vardı. İranlı bir bahçıvan bana doğru geldi. Beni sakallı kızıl saçlı bir rahibin yanına götürdü. Konuşmaya başlamadan önce beni gece konuk edebileceğini söyledi. Aniden gelip bizi ziyaretleriyle onurlandıran vatandaşlarımız için her zaman boş bir odamız var. Sizi özel muamele yapmıyoruz. Burası var olduğundan beri sürdürülen bir adettir bu. İştenlikle üzüntülerimi beyan ettim. Eşyalarımı kervansaraya bıraktım. Öbür günde Tahran'a gitmeyi düşünüyorum. Tebriz bir günden fazlasına layıktır. Buraya kadar gelmişken büyük çarşıyı, adı binbir gece masallarında geçen Mavi Cami'nin kalıntılarını görmeden gitmeyi nasıl düşünürsünüz? Günümüzde yolcuların çok acelesi oluyor nedense. Benim bunca kötü bir gezgin olmama esef ediyordu. Savunma yapmak zorunda kaldım. Aslında Tahran'da işim var. Tebriz'e kadar gelmişim, sizde öğretmenlik yapan Howard Baskerville'i görmek içindi. Bu adı söyler söylemez hava ağırlaştı, neşe kayboldu, hararet söndü, babaca yaklaşımlar yok oldu. Yüz sıkıntılı, bakışlar kaçamaktı. Uzun bir sessizlikten sonra, "Howard'ın arkadaşı mısınız?" diye sordu. "Bir bakıma İran'a gelişinden sorumlu sayılırım. Ağır bir sorumluluk." Yüzünde boş yere bir gülümseme aradım. Bana birden bitkin ve çökmüş gibi geldi. Bakışları yalvarır gibiydi. "Burayı 15 yıldır yönetiyorum. Okulumuz kentin en iyi okulu. Yaptığımız işin yararlı ve hayırlı olduğuna inanıyorum. Çalışmalarımıza katkıda bulunanlar buna inanmasa genelde düşmanca bir ortamda buraya gelmeye gerek görmezler. Onları zorlayan hiçbir şey yok." Herhangi bir kuşku duymam için bir neden yoktu ama adamın kendini savunmadaki heyecanı beni rahatsız ediyordu. Birkaç dakikadan beri odasındaydım. Ona herhangi bir şeyle suçlamamıştım. Ondan hiçbir şey istememiştim. Başımı nazikçe sallamakla yetindim. Devam etti. "Bir misyoner İranlıların acılarına ilgisiz kalırsa, bir öğretmen öğrencilerin kaydettikleri ilerlemelere hiçbir sevinç göstermezse, onlar derhal Amerika'ya dönmesini tavsiye ederim. Bazen en genç olanlar bile heyecansız olabiliyor. Bu çok insanca, değil mi?" Bundan sonra rahip sustu. Koca parmakları sinirli biçimde piposunu sıkıyordu. İşini kolaylaştırmayı görebildim. En umursamaz biçimde, "Siz Howard'ın birkaç ay içinde cesaretini kaybettiğini, doğuya duyduğu ilginin geçici olduğunu mu söylüyorsunuz?" Yerinden sıçradı. "Tanrım hayır, size pek çok kişiyle başımızda geleni anlatmaya çalıştım. Ama Baskerville'le değil. Arkadaşınızla işin tam tersi oluyor ve bu yüzden son derece endişeliyim. Bir bakıma bugüne kadar gelen en iyi öğretmen, öğrencilerini çok iyi yetiştiriyor, aileler varsa yoksa o diyorlar. Misyonumuz bugüne kadar bu kadar çok hediye almamıştır. Kuzular, horozlar, helvalar hepsi Baskerville için. Onunla olan sorun bir yabancı olduğunu unutması. Buradaki insanlar gibi giyinmekle, benimle bile yörenin lehçesiyle konuşmakla ve pilava bayılmakla yetinse güler geçerdim. Ama Baskerville görünüşle yetinmiyor. Siyasi savaşa atıldı. Anayasayı övüyor, öğrencilerini Rusların, İngilizlerin, Şah'ın ve gerici Mollaların aleyhine kışkırtıyor. Onun burada Adem'in oğlu yani gizli örgüt üyesi olmasından bile kuşkulanıyorum." İçini çekti. "Dün sabah kapımızın önünde bir gösteri oldu. En önemli iki din adamının liderliğinde Baskerville'in gitmesi, aksi halde misyonun kapanması istendi. 3 saat sonra bir başka gösteri yapıldı. Onlar da Howard'ı destekliyor ve kalmasını istiyorlardı. Anlıyorsunuz ya, bu böyle devam ederse bu kentte kalamayız." "Howard'la konuşmadınız mı?" "Belki 100 kere, her üslupta, her tonda.